Ayrım 19. Size yalan söylediler. Barış Terkoğlu, Sami Menteş. Sayfa 168. 18. bölüm. Çetin Doğan'ın son sözü. Ömrümün son döneminde hayıflandıklarım. Türkiye'nin yakın tarihine kumpas davaları damgasını vurdu. Ergenekon'un ardından başlayan balyoz kumpası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısını değiştirmeyi hedefledi. Birçoğu muvazzaf yüzlerce subay tutuklandı. TSK içinde yükselmeleri engellendi. Deniz kuvvetlerinde görevli olan amirallerin yarısı, amiral olacak olan pırıl pırıl yetenekli komodorların çoğu sahte belgeler ve kumpasla demir parmaklıkların ardına gönderildi. Yerlerine ise bugün FETÖ olarak tanımlanan, o gün ise siyasi iktidar tarafından hizmet hareketi diye anılan Fethullahçı kimseler geldi ve bu süreç 15 Temmuz karanlığını ülkemize yaşattı. Balyoz kumpasında tutuklandığımda yıl 2010'du. 70 yaşındaydım. Davadaki sahtelikleri tek tek ortaya çıkardık, geri adım atmadık. Başımızı eğmeden demir parmaklıkların ardından çıktık. 28 Şubat davasında tekrar tutuklandığımda artık 81 yaşındayım. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Ömrünün son evresinde insanın başından böyle olaylar geçince insan bunu büyük bir acı ve sıkıntıyla karşılıyor. Bunu inkar etmek olanaksız. Hayıflandığım şey ise ömrümün son döneminde torunlarım, güzel çocuklarım var, belli hobilerim var. Ara sıra yazı, şiir yazarım. Bunlara vakit ayıramadım. Sevdiklerimle doya doya kucaklaşamadım. Son yıllarımda bunları yapmak yerine saçma sapan iddialara karşı gerekçeler hazırladım. Temyiz dilekçeleriyle uğraştım, atılan iftiralara yanıt vermeye çalıştım. Bu üzücü tabii ki. Ömrümün harcanmış bölümü ve daha da kötüsü ülkeme, kendime yararı olan bir bölümü değil. Yaşadığım şeyleri kişisel bir mağduriyet olarak görmüyorum. Kişisel mağduriyet olarak görseydim, ben ülkeme şöyle hizmetler yaptım, bana bu reva mıydı der, ümitsizliğe kapılırdım. Halbuki ben öyle bir düşüncede değilim. Çünkü ülkemde bir kara bulut var, bir tasallut var. Bundan bizim payımıza da bu düşüyor ve biz bunu göğüslemeye hazırız. Büyük şairimiz Nazım Hikmet diyor ya, ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Umarım bizim çektiğimiz ve eridiğimiz, sağlığımızı kaybettiğimiz, evrenin halkımızın uyanışında bir parça etkisi olmuştur. Bu bize avunç, bu bize teselli. Ve bundan sonra da her türlü sıkıntıyı göğüslemeye, direnmeye hazırız. Haksızlığa karşı boyun eğmek, af dilemek gibi bir durumumuz yok. 81 yılı geride bıraktığım hayatımda hiç keşke dememeye çalıştım. Kendi iradem içinde yapıp da pişman olduğum hiçbir şey yok. Bunu açıklıkla söyleyebilirim. Ancak gerek balyoz, gerek 28 Şubat davasında sahte üretilmiş belgelerle yargılandık, hapis yatırıldık. Kitabın konusu 28 Şubat davası olduğu için bu kapsamda kalarak örnekler vermek istiyorum. Davada yer alan delillerin hepsi dijitaldi. TSK'da Fethullahçı olduğu için atılan Tamer Tatar'ın getirdiği ve adına 5 no'lu CD denilen CD'nin içinden çıkan deliller davanın ana omurgasını oluşturuyordu. CD Tamer Tatar'a MNG kargo ile gönderilmişti ve o da hemen bunu savcılığa getirmişti. Ertesi günde soruşturma başlatılmıştı. Ancak CD ve içindeki belgeleri oluştururken atladıkları bazı hayati hususlar vardı. Belgelerin hepsi numaratörle kaşelenmişti. Biz mahkemede bu hususun genel kurmaya sorulmasını istedik. Çünkü 1997 yılında numaratör kullanılmıyordu. Genel kurmaydan gelen yanıt da bizi doğruladı. Bu uygulama 5 Kasım 2002'de başlamıştı. Yani 1997'deki belgelerde olması mümkün değildi. FETÖ'cü savcıya verilen CD genelkurmay antetliydi, üzerinde seri numarası vardı. Biz CD'nin genelkurmaydan ne zaman çıkarıldığını öğrenmek için mahkemeye başvurduk. Mahkemenin yazısına yanıt FETÖ'cüler tasfiye edildikten sonra geldi. Yanıtta CD'lerin 2007 Haziran tarihli olduğu, depodaki 50 boş CD içinden birinin alındığı ve bunu kimin yaptığını henüz tespit edilemediği belirtildi. CD'ler 2007'de hazırlandıysa içine belgelerin de o tarihten sonra yüklenmesi beklenir. Ancak burada başka bir konu daha var. Genelkurmay 2004 yılında bütün bilgisayarları merkezi sisteme bağladı. Bilgisayarlar üzerinde yapılan bütün işlemler ana server'a kaydediliyor ve bu server tarandı. CD'nin genelkurmaya ait bilgisayarlarda doldurulmadığı tespit edildi. Bu kumpası kimin hazırladığının izleri de CD'nin içinde mevcuttu. 2007'de CD genelkurmaydan çıkarıldıktan sonra İstanbul'da FETÖ'ye ait bir dershaneye getirilmişti. Diğer kumpas davalarıyla aynı dönemde 28 Şubat davası da kurgulanmıştı. Ancak CD'nin içine dershaneye ait belgeleri, notları da koydular. Bunları unutmuşlardı. Yani CD'nin dolayısıyla da davanın temelini oluşturan belgelerin kaynağı genelkurmay değil, FETÖ'ye ait bir dershaneydi. Sahtelikler ortaya çıkarken davanın seyrini değiştiren bir gelişme yaşandı ve mahkeme başkanı değişti. Başkan Mustafa Yiğitsoy oldu ve yargılama sonucunda ne yazık ki müebbet hapis cezaları verildi. Erbakan'la yakın çalıştık. Davanın en birinci iddiası 28 Şubat döneminde darbe yapılarak hükümetin yıkılmasıydı. Yıkıldığı söylenen hükümetin başbakanı Sayın Necmettin Erbakan vefat etmeden önce 28 Şubat soruşturmasını dahi açamadılar. Çünkü Erbakan'ın vereceği tepkiyi biliyorlardı. FETÖ'nün TSK'ya yönelik bütün kumpaslarına karşı çıkan rahmetli Erbakan, operasyonları günah diye nitelendirip, yaşananları kendince bütün ordudan Amerika'ya, NATO'ya karşı olanları tasfiye ediyorlar değerlendirmesini yapmıştı. Kaldı ki ben görevim gereği rahmetli Erbakan'ı yakından tanıyan, kişisel olarak ilişkileri olan bir kimseyim. Kendisiyle Bosna Hersek sürecinde oraya yardım destek sağlama hususunda görev yaptık. Daha sonra Azerbaycan'la ilgili Karabağ hadisesinden dolayı Azerbaycan Harp Okulu kurma meselesi var ki benim harekat başkanlığım zamanında başarıldı ve kuruldu. Bu süreçte Erbakan'la devamlı ilişki içindeydik ve bunun şahidi de Erbakan'ın askeri başkanı Kenan Deniz'di. Erbakan'la çeşitli konularda birlikte çalıştık. Ülkenin çıkarını her zaman gözeten, milli yanı daima ağır basan biriydi. 28 Şubat davası neden açıldı? Bu dava kumpas davalarının bir devamı ve son halkasıydı. Bu davada görev yapan yargı mensuplarının iltisakları elinizde tuttuğunuz kitabın önceki sayfalarında anlatıldı. 28 Şubat davası da diğer kumpas davaları gibi ihbar mektupları CD içindeki sahte belgelerle kotarılmaya çalışıldı. Dosyadaki hiçbir belge ıslak imzalı değildi. CD'ye itimat edilemeyeceği de çeşitli bilirkişi raporlarıyla kanıtlandı. Ancak bu bilimsel raporların mahkemede bir karşılığı olmadı. Davadaki sahtelikleri ortaya koyduğumuzda buna inanamayanlar 15 Temmuz'da belgelerin üretilmesinde rolü olanların hepsini tutukladılar. Genelkurmay'daki personelin tutuklanmasının ardından soruşturmanın genişletilmesini istedik ancak mahkeme görmezden geldi. Peki bu davada hedef kimdi? Artık emekli olan askerler mi? Belki bazı kimseler şaşıracak ama ben aslında 28 Şubat davasının askerlere yönelik açıldığını düşünmüyorum. Çünkü Ergenekon ve büyük oranla Balyoz davasında muvazzaf kadrolara tırpan vurdular. Bu ülkenin çok iyi şekilde yetiştirdiği yüzlerce subay tutuklandı. Komuta kademesini şekillendirmek isteyenler FETÖ üyeleri kimselerin önünü açtılar. Bunun için 28 Şubat davasının hedefi askerlerden çok basın ve iş adamlarıydı. Bunun işaretleri de verilmişti. Hatırlarsanız bazı siyasiler dava başladıktan sonra yaptıkları konuşmalarda isim vererek bazı medya patronları ve gazetecilerin de ifadeye çağrılacağını söylemişti. Hakeza iddianameyi yazan FETÖ'cü savcı Mustafa Bilgin'i de bazı kişilerin mahkemeye çağrılması gerektiğini söylemişti. Yapılan açıklamaları anımsarsanız isimler sayılıp genelkurmaydan emir alanlar görecekler, hesap verecekler demişlerdi. Davanın asıl hedefi bence onlardı. Ancak daha sonra ne yaşandı bilinmez, kürsülerden isimleri okunanlar mahkemeye çağrılmadı, tutuklanan olmadı. Olan askerleri oldu. Aylarca hapis yattık, tahliye olduk. Şimdi 80 yaşından sonra tekrar dört duvar arasındayız. Ve bu büyük bir sessizlikle oluyor. Sanıyorum silahlı kuvvetlerin gelişmesinin demokrasinin karşısında olduğu yönünde yanlış bir inanış var. Türkiye'de belli çevreler üniformaya küfretmeyi demokrat olmanın ölçütü sayıyorlar. Bu algı askerlere destek verenleri demokrasi düşmanı yaftasıyla karşı karşıya bırakıyor. Bu ülkede her dönem yaşanan mağduriyetler var ama bütün bu mağduriyetlerin sorumlusu asker değil, kolayından her şeyi askerin üzerine yıkıyorlar. Bugün de yaşanan mağduriyetler var. Batı Çalışma Grubu neyi amaçladı? 28 Şubat'a dair her olayın altında Batı Çalışma Grubu'nu aradılar. Bu grup adeta bütün kötülüklerin anasıymış gibi lanse edildi. Batı Çalışma Grubu'nun nasıl kurulduğunu okudunuz. 28 Şubat MGK kararlarının ardından Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar ve Başbakanlık talimatının ardından kuruldu. Batı Çalışma Grubu'ndaki çalışmamızda siyasi İslam'a geçit vermemek için yurt çapında meydana gelen irticai faaliyetlerle ilgili ve yetkili kişilere uygun ve yasal platformda bildirmek için kuruldu. Uygun ve yasal platform nedir? Milli Güvenlik Kurulu toplantıları, Genelkurmay Başkanı'nın haftalık Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile yaptığı konuşmalardır. Batı Çalışma Grubu kimseye tek bir emir, herhangi bir kuruma talimat vermemiş, herhangi bir gazeteciye de yazıp yazmaması konusunda baskı yapmamıştır. Tek görevi olan biten şeyleri raporlamak ve komutana sunmak olan çalışma grubunu bütün mağduriyetlerin olan bitenin sorumlusu ilan etmenin akılla bağdaşır bir yanı yok. Hükümete darbe mi oldu? 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararları darbe olarak niteleyenler büyük yanılgı içerisindeler. MGK toplantısına ait tutanaklar naip hakim görevlendirilerek okundu. Tutanaklara bakıldığında toplantının uzun ama gayet seviyeli bir ortamda geçtiği ve alınan kararlara kimsenin itiraz etmediği görüldü. Aynı şekilde 28 Şubat kararlarının ele alındığı Bakanlar Kurulu toplantısının tutanakları da naip hakim görevlendirilerek incelendi. Hakeza orada da hiçbir itirazın olmadığı, irticaya karşı sert ifadelerin kullanıldığı görüldü. MGK kararları işleme konuldu. Bununla ilgili sorumluluğu olan kişiler, başta Başbakan rahmetli Necmettin Erbakan ve İçişleri Bakanı Meral Akşener kararnamelere imza attılar ve bütün bu süreçte itiraz eden tek kişi çıkmadı. Bakanlar Kurulu'nda yer alanlar, MGK toplantısına katılanlar, mahkemede tanık olarak ifade verdiklerinde ise herhangi bir baskıya maruz kalmadıklarını söylediler. MGK'da karar 28 Şubat'ta alınmıştı. Hükümet ise 3,5 ay sonra koalisyon ortaklarının aralarında yaptıkları protokol nedeniyle istifa etti. Erbakan istifasını vermek için Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yanına gitmeden önce basın açıklaması yapıp protokolün detaylarını, istifasının nedenlerini açıkladı. İstifasını Demirel'e sunacağını ve başbakanlıkta bundan sonra Tansu Çiller'in görev yapacağını söyledi. Demirel'e seni sıkıştıran mı var sorusuna ise beni sıkıştıran yok ama huzursuzluk var. Biz protokol yaptık, bunun gereği istifa edeceğiz yanıtını verdi. Demirel de yeni hükümet kurulana kadar görevinize devam edin dedi. Yeni hükümet 30 Haziran'da kuruldu, yani istifa açıklamasından 12 gün sonra. Bu süreçte çıkan resmi gazeteye bakın, hükümet üyelerinin imzaları var. Tansu Çiller Türkiye'yi temsilen yurt dışına gitti, kararnameler çıktı. Bunlarda başbakan olarak Erbakan'ın imzası vardı. Bu nasıl darbedir ki meclis yerinde, hükümet görevine devam ediyor, kimse hapiste değil. Erbakan'ın en yakınında bulunan isimlerden dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan, yazdığı kitapta da istifa kararının ardında seçime gidip daha güçlü gelme planlarının olduğunu yazmıştı. Görmek isteyenler için bütün gerçek ortada. Yeter ki yürekle ve akılla görmeyi denesinler. Kitabın sonu. 13 Mayıs 2023. Sayfa 174.